Ayrım 18. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 223. Doçent Doktor Bahriye Üçok. 1919. 6 Ekim 1990. Laikliğin savunucusu ilahiyatçı olarak tanınan Bahriye Üçok, 1919 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve ortaokulu Ordu'da bitiren Üçok, Kandilli Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girdi. Orta Çağ Türk İslam Tarihi bölümünü bitiren Üçok, 11 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1953 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne asistan olarak girdi. 1957 yılında doktor, 1964'te doçent oldu. 1971 yılında Cevdet Sunay tarafından kontenjan senatörlüğüne seçildi. 5 yıl senato divan üyeliği yaptı. 1977 yılında CHP'ye girdi. 12 Eylül sonrasında Halkçı Parti'nin kurucu üyesi olan Üçok, aynı yıl yapılan seçimde Ordu'dan milletvekili oldu. HP-SODEP birleşmesinde etkin rol oynadı. Üçok 1988'de TRT'de türban konulu açık oturumda Kur'an'dan ayetlerle örnek vererek İslamiyet'te örtünme zorunluluğu bulunmadığını açıkladı ve yoğun tehditler almaya başladı. CHP Parti Meclisi'ne seçilen Üçok, CHP tarafından hazırlanmakta olan laiklik raporunun çalışmalarını yürütüyordu. Rapor, Parti Meclisi'ne ve Merkez Yürütme Kurulu'na sunulacak, ardından kamuoyuna açıklanacaktı. Üçok, Parti Meclisi'nin son toplantısında da laiklik, kadın ve iltica faaliyetleri üzerinde durmuş, bunların üzerine gidilmesi gerektiğini belirtmişti. Üçok, ANAP'ın Merkez Bankası ile ilgili yasa görüşülürken, üniversitelerde türbanın serbest bırakılması yönünde TBMM'de madde eklenmesini de eleştirmişti. Üçok Fransızca, Arapça, Farsça biliyordu, evli ve bir çocuk annesiydi. CHP Parti Meclisi üyesi, eski senatör ve milletvekili doçent doktor Bahriye Üçok, 6 Ekim 1990 günü kargo ile gönderilen bombalı paketin elinde patlaması sonucu öldü. Türbana karşı tavrı ve laikliği savunan görüşleriyle tanınan doçent doktor Bahriye Üçok'a yapılan suikasti, İslami Hareket adlı örgüt üstlendi. Cumhuriyet gazetesine saat 21.35'te telefon eden bir kişi, Üçok'u tesettür konusundaki düşünceleri yüzünden cezalandırdıklarını söyledi. Aynı kişi, İslam'a sınır koyanları idam etmeyi boş bildiklerini söylerken sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye'de yetkililere soruyoruz. Kişisel özgürlüklerin sınırı nelerdir? Eylem, CHP için herhangi bir ikaz taşımamaktadır. Eylemin asıl amacı, dini, İslam'ı sınırlayanlara karşıdır. İslam'a sınır konulmasını savaş ilanı kabul ediyoruz. Telefon eden kişi, bazı gazetelerin de İslam'a karşı tavrı konusunda dikkat çekiyoruz. Size bir ipucu vereyim, paketi çarşamba günü Sirkeci'den gönderdik, dedi. Bahriye Üçok, kızı Kumru Üçok ile birlikte saat 16 sıralarında pazardan döndüğü Çankaya Köroğlu Caddesi 15 numaralı evinde Express Kargo'dan ismine gönderilen bir paket bulunduğunu belirten adreste bulunamaması nedeniyle kargo bürosuna götürülen paketin evden teslim alınmasını isteyen notu gördü. Bunun üzerine Kumru Üçok, Express Kargo'nun Kuzgun Sokak'taki bürosundan paketi alarak eve geldi. Evin girişinde bulunan pazar çantalarını yanına bıraktı. Büyük patlama. Ambalaj kağıdı kolay açılmadı. Üçok bunun üzerine, bu fazla sarılmış, neyin nesi, ben yine de dışarıda açayım dedi ve dışarı çıktı. Üçok, kızı Kumru'nun, anne şimdi açma uyarısına karşın, sen uzakta dur dedi ve paketi açmaya başladı. Bu sırada bombalı olduğu anlaşılan paket patladı. Patlama sonucu Bahriye Üçok'un iki kolu, bir bacağı koptu. Paketten uzakta duran kızı Kumru Üçok ise patlamadan yara almadı. Patlayan bombanın paketteki kitabın içine yerleştirildiği ve paketteki kitabın dini içerikli olduğu belirlendi. Üçok olaydan hemen sonra çevredeki kişiler ve güvenlik kuvvetlerinin yardımıyla koma halinde Hacettepe Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye saat 17.30'da yaralı olarak getirilen Üçok'a ilk müdahaleler yapıldı. Ancak bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Üçok'un kalbinin çalışmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine suni teneffüs yapıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Üçok ameliyata alınmadan saat 20'de öldü. Patlamanın etkisiyle Üçok'un Çankaya'daki iki katlı evinin birinci kat camları kırılırken giriş merdiveninin bir bölümü de parçalandı. Antrenin üzerindeki odanın ise tüm camları kırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yüksek tahrip gücündeki bombanın etkisiyle bitişikte bulunan pastanenin camlarının bir bölümü de parçalandı. Bomba ile gönderilen kitabın parçaları ise tüm bahçeye yayıldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba uzmanları çevredeki hasarı değerlendirerek bombanın gücü ve türü hakkında bilgi edinebilmek için incelemeler yaptılar. Uzmanlar, bombanın kolye paket ipinin çözülmesiyle patlayacak bir şekilde yerleştirildiğini tahmin ettiklerini söylediler. Tehdit ediliyordu. Bahriye Üçok cinayeti 1990 yılında aydınlara yönelik saldırıların dördüncüsüydü. İktidarda yine ANAP bulunuyordu. Başbakan Yıldırım Akbulut, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilecan'dı. Emniyet yetkilileri Ankara'daki ekspres kargoda çalışan 6 kişinin ifadesine başvurdu. İstanbul Fatih'te ise şüpheli görülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Olay sonrası bir açıklama yapan Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük, olayın örgüt işi olabileceğini belirtti. Paketin gönderen kısmında İlmi Araştırmalar Vakfı yazısının yer aldığını kaydeden Bedük, yalnız bu tip olaylarda makbuz üzerine yazan gönderici çoğunlukla doğru değildir. Paket İstanbul'dan gönderildiği için şu anda İstanbul Emniyeti ile Ankara Polisi işbirliği halinde çalışmaktadır diye konuştu. Vali Bedük, Üçoğ'un evinin polis korumasında olduğunu ancak bombalı kitap paketi evde patladığı için olayda herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını söyledi. Bedük, olayın faillerinin arandığını belirterek, bu işin bir örgüt işi olduğunu zannediyoruz. Eski çalışmalarla bu çalışmayı birleştirdik, olayın üzerindeyiz dedi. Daha sonra saat 18.50'de Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM Başsavcısı Nusret Demiral olay yerine geldi. İncelemelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demiral, biz soruşturmaya başladığımıza göre suikaste illegal örgüt eylemi söz konusudur, dedi. Demiral, gazetecilerin Üçoğ'un layıklık konusundaki çıkışlarıyla tanındığı, olayda aşırı dinci bir örgütün parmağı olup olmayacağı şeklindeki sorusu üzerine, şimdilik bir şey söylemek için çok erken, herhangi bir bulgu, not yok, yanıtını verdi. Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar da, kargo şirketinden alınan bilgiler çerçevesinde, olayın ilk aşamada tek ve en önemli ipucunu oluşturan bu bilgi doğrultusunda soruşturmanın genişletildiğini bildirdi. Ağar, İstanbul Emniyeti'yle de işbirliği ile bombalı paketin kargoya verenlerin saptanmasına çalışıldığını ifade etti. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da, bombalı saldırıdan sonra yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerinden uzman ekiplerin ortak soruşturma başlattıklarını söyledi. Aksu, açıklamasında istihbarat, siyasi şube, bomba ve laboratuvar birimlerinin tecrübeli elemanlarından teşkil edilen ekipler çalışmalarını halen Ankara ve İstanbul'da koordineli olarak ve elde edilen ipuçlarını değerlendirmek suretiyle yürütmektedirler, dedi. Açıklamada elde edilen ipuçlarının neler olduğu belirtilmedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de Üçoğ'un son zamanlarda sık sık tehdit aldığını öğrendiklerini bildirerek, bu tehditlerin siyasal ve sosyal konulara yaklaşım biçimi nedeniyle Üçoğ'a yöneltildiği yönünde bilgileri bulunduğunu söylediler. 1978 Nisan'ında da AP'li Malatya Belediye Başkanı ve eski milletvekillerinden Hamit Fendoğlu da benzer bir biçimde gönderilen paketin patlaması sonucu ölmüş, paketi gönderenler bulunamamıştı. İktidar görevini yapsın. SHP Parti Meclisi üyesi Doçent Doktor Bahriye Üçoğ'un evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu öldürülmesi büyük tepki yarattı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, yayınladığı mesajda Doçent Doktor Bahriye Üçoğ'un öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi. Özal, Üçoğ'un bulunduğu her görevde ülkeye değerli hizmetler verdiğini belirterek, saldırıyı nefretle telin ettiğini vurguladı. TBMM Başkanı Kaya Erdem de SHP Genel Başkanı İnönü'ye gönderdiği telgrafta saldırıyı kınadı. Başbakan Yıldırım Akbulut, Üçoğ'a yapılan saldırıyı Erzincan'da vilayeti ziyareti sırasında kendisini Ankara'dan telefonla arayan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'dan öğrendi. Akbulut, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, bu gibi olayları lanetliyoruz. Hiç kimse bu gibi olaylarla bir yere varmayı arzu etmesin, mümkün değil, dedi. Akbulut bir gazetecinin, bu Türkiye'yi anarşi ortamına çekmek için bir zorlama mı? Konuşmanızda bunu mu söylemek istiyorsunuz sorusuna, ben bir şey demek istemiyorum, yanıtını verdi. Başbakan, bu olayın diğer cinayetlerle bir ilişkisi var mı şeklindeki soruya da, diğerleriyle mahiyet farkı olabilir. Tahkikat sonuçlanmadan bu konuda bir şey söylemek istemiyorum, dedi. Akbulut, katillerin yakalanarak cezalandırılacağını söyledi. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Üçoğ'un ölüm haberinin ardından SHP Genel Merkezi'ne gelerek bir basın toplantısı düzenledi. İnönü, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdikten sonra, güvenlik güçlerinin failleri bulacak güçleri vardır. Ama istekleri var mı onu bilmiyorum. Bunları hükümet ortaya çıkarmazsa biz çıkaracağız. İktidarı görevini yapmaya çağırıyoruz. Bir fikir kadınını, hayatını Türkiye'nin çağdaş yaşamına adamış bir bilim ve siyaset insanını, devletimizin koruyabileceğini artık göstermeliyiz. Tek tek hepimiz öldürülsek de biz bunları demokrasi içinde aşacağız. Bir kişi de kalsa çağdaş olarak yaşayacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın ama iktidar nerede, dedi. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de olaydan sonra yayımladığı mesajda Bahriye Üçoğa yönelik saldırıyı tertip olarak nitelendirdi. Demirel'in CHP Genel Başkanı Erdal İnönü'ye de mesaj göndererek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan da saldırı üzerine yaptığı açıklamada olayı insanlık dışı bir davranış olarak nitelendirerek hiçbir sebepten dolayı hiçbir kimseye böyle bir muamele yapılması düşünülemez dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav, Bahriye Üçoğ'un öldürülmesinin Türkiye'de aydınların, demokrasi ve cumhuriyet savunucularının çilelerinin dolmadığını gösterdiğini söyledi. Sav, bu tür sistemli öldürmelere karşı acil, kalıcı ve geçerli çözümler bulunmasını istedi. Ankara Barosu Başkanı Erzan Erzurumluoğlu, 1970'lerden bu yana işlenen siyasi cinayetlerin faillerinin yakalanamadığını belirterek hükümeti etkin önlemler almaya çağırdı. TMMOB Genel Başkanı Teoman Alptürk de bir mesaj ile bombalı saldırıyı kınadı. Doçent Doktor Bahriye Üçoğ'un yakın dostları ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri, Üçoğ suikastinin faillerini ortaya çıkarmanın devletin görevi olduğunu belirterek devleti Çağdaş Türkiye için çaba gösteren insanların can güvenliğini korumaya davet ettiklerini söylediler. Profesör Türkan Saylan şunları söyledi. Türkiye'nin yetiştirdiği ender bilim kadınlarından biriydi. Türkiye'nin geriye gitmemesi için büyük çaba sarf ediyordu. Ayrıca da çok dindar bir insandı. Müslümanlığın çağdaş yorumunu yapmaya çalışıyordu. Böyle bir insanın kurban edilmesi iğrenç bir şey. Bugüne kadar bu kökten dinci kesimlerin tehlikeli boyutlara geldiği defalarca söylendi. Fakat hep göz ardı edildi. Profesör Necla Arat ise şu görüşleri öne sürdü. Sayın Bahriye Üçok, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesiydi. Devamlı tehdit edildiğini ve çok huzursuz olduğunu, bizlerin de dikkatli olmamızı istediğini söylerdi. Öyle büyük bir şok oldu ki bu. Bu noktada herhalde her iki ayda bir bu ülkenin aydınları kurşunlanırken, cevap vermesi gereken bir takım yerler olmalı diye düşünüyorum. Bir başka ülkede bu olaylar olsa Başbakan ve İçişleri Bakanı istifa ederdi. Yine ipucu yok. Doçent Doktor Bahriye Üçok'un bombalı bir suikaste kurban gitmesinin ardından polisin başlattığı soruşturmada bir ipucu elde edilemezken, son aylarda yoğunlaşan tüm siyasi cinayetlerde olduğu gibi polis yine çözümsüz ve çaresiz kaldı. Ankara polisinin araştırmaları olayı açıklığa kavuştırma konusunda sadece Üçok'un ölümüne yol açan bombanın yapısını çözümlemekle sınırlı kaldı. Suikastı üstlenen İslami Hareket Örgütü konusundaki araştırmayı ise İstanbul polisinin yürüttüğü kaydedildi. Olayda kullanılan patlayıcının NATO ülkelerinde seri üretimi yapılan ve özellikle Orta Doğu'da faaliyet gösteren İslami terör örgütlerinin yaygın biçimde kullandıkları plastik patlayıcılardan olduğu belirlendi. Sentetik patlayıcı olarak da adlandırılan bu patlayıcıların ABD başta olmak üzere NATO ülkelerinde seri bir biçimde üretildiği ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren terör örgütlerince yaygın biçimde kullanıldığı bildirildi. Olayı soruşturan güvenlik birimleri, kitap içinde gönderilen ve tahrip gücü yüksek olan nitrogliserinle üretilen patlayıcının, benzerinin ya da aynısının bu yıl içinde Diyanet İşleri Başkanlığı yayın evinde de kullanıldığını söylediler. Ancak Diyanet'teki patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için, itfaiye ekiplerinin kullandığı su nedeniyle patlayıcıya ait parçaların incelenemeyecek duruma geldiğini de belirten güvenlik birimleri, bu nedenle de bu konuda çok net bir karşılaştırma olanağı bulamadıklarını söylediler. Öte yandan olaya el koyan Ankara DGM savcıları Ülkü Coşkun ve Nuh Mete Yüksel'in gözetiminde Üçok'un cesedine otopsi yapıldı. Otopsi işlemi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan savcı Coşkun, eylemi üstlenen örgüte ilişkin ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. Bu örgütün yabancı kökenli bir örgüt olabileceğini de vurgulayan Coşkun, örgünün eylemlerini çok profesyonelce gerçekleştirdiğini de bildirdi. İstanbul Emniyeti'nin MIT ile işbirliği halinde olayı araştırdığını, kargo şirketi çalışanlarının ifadelerine başvurarak paketi veren kişinin eşkalinin belirlenmesine çalışıldığını da kaydeden güvenlik birimleri, Ankara'da ise şu aşamada sadece kullanılan patlayıcının türünün ve gücünün belirlenmesine yönelik balistik incelemenin gerçekleştirildiğini söylediler. Güvenlik birimleri cinayeti üstlenen örgüte ilişkin bilgi toplamaya çalışıldığını da belirtirken bu konuda şu bilgiyi verdiler. Bu örgüt büyük bir olasılıkla ya yabancı kökenli ya da yabancı kökenli terör örgütleriyle bağlantılı bir örgüt. Tümüyle yerli bir örgüt olması ihtimali ise bize göre çok zayıf. Çünkü yerli örgütler arasında bu kadar etkili ve profesyonelce eylem gerçekleştiren, eylemden sonra da hiç ipucu bırakmadan ortadan kaybolanlara pek rastlanmıyor. Üzerinde durduğumuz olasılık bu örgütün yabancı kökenli olduğu. Ancak bu örgütte yurt içinde yardımcı olan dar bir kadrosu da mutlaka vardır. Bu örgütün bir özelliği de çok etkili eylemleri gerçekleştirmesidir. Yani yaygın ve etkisiz eylem yapmıyor. Seçtiği kişilere dikkat edin. Amaçları sadece adam öldürmek değil. Onlar için amaç eylemin sonrasında ortaya çıkacak durum. Kamuoyunu sarsacak, bomba etkisi yapacak ve büyük kitleleri karşı karşıya getirecek çapta eylemleri gerçekleştiriyorlar. Olayı ertesi gün Ülkücü Gençlik Albay Fetih Ordusu adlı bir örgüt daha üstlendi. Emniyet yetkilileri ise böyle bir örgütün varlığından haberdar olmadıklarını bildirdiler. Bu arada özellikle başkentte bu tür suikast eylemlerini hedef oluşturabilecek kişi ve kurumlara yönelik koruma önlemleri de artırıldı. Robot resim. Ankara'da polis ve adli birimler patlamadan sonra olay yerinde ipucu elde edebilmek için araştırmaları sürdürürken İstanbul'da bombalı paketin kimler tarafından kargoya verildiği soruşturuluyordu. Suikast gecesi Fatih semtinde gözaltına alınan 8 kişinin sorgulandıktan sonra serbest bırakıldıkları açıklandı. Polisin ifadelerini alarak serbest bıraktığı kişiler arasında bombalı pakette adı gönderici bölümünde yazılı İlmi Araştırmalar Vakfı'nın Fatih Şube Başkanı Cevdet Öztürk'ün de bulunduğu belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı, paketin İstanbul'daki ekspres kargoya kimler tarafından verildiğinin belirlenmesine çalışıldığını söyledi. Ardalı, vakfın İstanbul Şubesi'nden 9 kişiyi şüpheli görerek aldık. Ancak bir sonuç çıkmadı. Vakfın merkezi Trabzon'da. Buradaki yetkililere ulaşıp bilgi almaya çalışıyoruz, dedi. Merkezi Trabzon'da bulunan İlmi Araştırmalar Vakfı'nın avukatı Mehmet Kahraman, bizim bu işle hiç ilgimiz yok ve olamaz da, dedi. Kahraman, vakıflarının herhangi bir yayını olmadığını ve kimseye yayın gönderme gibi bir faaliyetleri bulunmadığını kaydetti. Paketin gönderildiği ekspres kargo şirketinin Kuzgun Sokak'taki bürosunun şube müdürü, iki kez evine göndermelerine karşın 3 oku bulamamaları nedeniyle paketin 3 gün kendilerinde kaldığını söyledi. Şube müdürü paketin 2 kitap kanalında dikdörtgen biçiminde ambalaj kağıdına sarılmış ve iple bağlanmış bir paket olduğunu, paketin kenarındaki ambalaj kağıdının yırtılmış kenarından içindeki sayfaların kullanılmaktan yıpranmış, sararmış bir kitabı gördüklerini söyledi. Bombalı paketin gönderildiği ekspres kargoda çalışan ve paketi teslim alan görevlinin de ifadesine başvuruldu. Gülay Calap adlı görevli, görevinin müşterilerin göndermek istedikleri paket ve kolileri teslim alarak fatura kesmek olduğunu, 3 Ekim 1990 günü saat 16 sıralarında adını bilmediği 1.65-1.70 boylarında kumral ince bıyıklı, kısa kumral saçlı, saçları sağ tarafa taralı, düzgün şiveli, üzerinde açık renk gömlek bulunan 25-30 yaşlarında bir şahsın elinde bulunan paketi kendisine teslim ettiğini söyledi. Calap'ın verdiği ifadeye göre robot resim çizildi. Esrarengiz telefon. DGM savcılarına 7 Ekim günü ifade veren Bahriye Üçok'un kızı Kumru Üçok, tehdit telefonlarını ve yarım kalan soruşturmayı anlattı. Annesinin yaklaşık 2 yıl önce televizyonda katıldığı türbanla ilgili açık oturumun ardından yoğun tehdit telefonları aldığını belirten Kumru Üçok şunları anlattı. Bir telefonda ben açtım. Telefondaki ses, o münafık iyi mi diye sordu. Hazır olsun, yakında cehenneme gidecek diye tehdit etti. Bu olaydan sonra telefonlar seyrekleşti. Kumru Üçok, 70'li yıllarda benzer telefonlar aldıklarını, son derece rahatsız olan Bahriye Üçok'un tespit yaptırmak için PTT'ye başvurduğunu, telefonlardan birinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldiğini tespit edildiğini söyledi. Üçok bunların tehdit değil, küfür telefonları olduğu için üzerinde durmadıklarını ve olayın peşini bıraktıklarını da belirtti. Siz biz meselesi değil kardeşim. Bahriye Üçok cinayeti 9 Ekim günü TBMM Genel Kurulu'nda gündeme geldi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Bahriye Üçok cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Hiram Abbas ve Turan Dursun cinayetleriyle ilgili bilgi verdi ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların aralıksız ve yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Aksu, faillerin yakalanmasına yardımcı olacaklar için bakanlıkça 250 milyon liraya kadar ödül verileceğini de sözlerine ekledi. Aksu'dan sonra kürsüye gelen SHP lideri Erdal İnönü, bu cinayetlerin aydınlatılması bizim için birinci sorun haline gelmiştir. Türkiye'nin iç güvenliği için, demokrasinin yaşaması için, Körfez krizinin çözümüne yapabileceğimiz katkılardan çok daha önemlidir. Hükümeti en etkili şekilde uyarmak istiyorum. Her şeyi bırakınız, bu cinayetleri bir an önce aydınlatınız. Demokrasiyi koruyunuz, laikliği koruyunuz. Halkımızı koruyunuz. Ya bu acil görevleri yerine getiriniz ya da yapamıyorsanız, yapacak insanların gelmesine olanak verecek seçimlere gidiniz, diyordu. DYP grubu adına söz alan Genel Başkan Süleyman Demirel, Bahriye Üçok'un sadece ailesine ve arkadaşlarına taziyet sunulmakla yetinecek bir cinayete değil, bütün milletimize taziyet sunulacak bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek sözlerine başlıyor ve hükümeti sert sözlerle eleştiriyordu. "Beyler, biz sizden millet adına bu işlerin durdurulmasını isteyeceğiz. Sizin durduramamanız hali hazindir. Her defasında isteyeceğiz durdurulmasını. Bunu istiyoruz diye rahatsız olmayın. Çünkü bu cinayetler arka arkaya devam ettiği sürece ne kadar biz demokrasiyi korumaya kararlıyız, bunları önlemeye kararlıyız, bunları önlemeye muktediriz. Dökülen kan yerde kalmayacaktır. Bunların sonu hüsrandır deseniz, bunlar ülkede morali ayakta tutmaya yetmez. Kimdir bu cinayetleri işleyenler? Bulacaksınız, çıkaracaksınız. Yetmez. Cezalanmış olması da lazım. Terör sadece bizim başımıza olan bir olay değil, dünyanın başında. Demokratik hukuk devletinin imkanları ve demokrasi kaideleri içerisinde terörü önleyeceksiniz. Onları aşarak terörü önlemeye kalkmak daha da büyük sıkıntılar yaratmıştır. Netice de alınamamıştır. Öyleyse demokratik hukuk devletini işletmedir söz konusu olan olay. Demokratik hukuk devletinin işlediğini iddia edebilir miyiz? İddiada zorluğumuz var. Yani işliyorsa bu cinayetler niye oluyor? Efendim ne yapalım? Adam cinayet işliyorsa diyemezsiniz. Cinayeti işleyenler niye yakalanmıyor? Buna da bir şey diyemezsiniz. Şimdi bakınız, Rıfat Uğurlutan olayının 29 Ocak, üzerinden tam 8 ay geçmiş. Muammer Aksoy olayının 31 Ocak, üzerinden gene 8 ay geçmiş. Ve beyanları var hükümetin. Diyor ki, en kısa zamanda faillerinin yakalanması için bütün polis teşkilatı azami gayreti göstermektedir. Bölgede geniş operasyon yapılmakta, en küçük ipuçları da değerlendirilmektedir. Gereken her şey yapılacak ve mutlaka failler ele geçirilecektir. Bu beyan bu kürsüden yapılmıştır ve şu zaptın içindedir. Zaptın tarihi de 1 Şubat 1990'dır. 8 ay geçmiş. Şimdi bizim görevimiz size sormaktır. 8 ay içerisinde bu beyanınız hayatta mı? Yani şudur demek istediğimiz şey. Gereken her şey yapılacak ve mutlaka failler ele geçirilecektir. Soruyoruz. Gereken her şeyi yaptınız mı? ANAP sıralarından siz buldunuz mu sesleri? Siz biz meselesi değil kardeşim. Benim bulmamam sizin bulmamanıza haklılık vermez ki. Bırakın bunları. Sizinle bizimle olacak iş değil. Orta yerde cinayetler var. Bunu siz buldunuz mu diye geçiştiremezsiniz. Onun tartışmasını yapmak istiyorsanız onu da yaparız. Da gelin söylediğimiz şey bir parti olayı olmaktan ziyade bir ülke olayıdır. Bomba nasıl patladı? Doçent Doktor Bahriye Üçok'u bombalı bir pakette öldürülmesinin ardında plastik patlayıcılar Türkiye'nin de gündemine geldi. Polis yetkililerinin Üçok'un ölümüne yol açan plastik patlayıcının NATO kaynaklı olduğunu açıklaması üzerine bütün gözler bu türden patlayıcıların temin edilebileceği yerlere döndü. Plastik patlayıcılar ne havaalanlarında kullanılan türden röntgen cihazları ne de diğer elektronik arama yöntemleriyle bulunamadıkları için yurt dışından Türkiye'ye getirmesi de oldukça kolay olmuştu. İçine bir fünye takılı olmadığı sürece bir tıraş makinesinden daha tehlikesiz olan, elle istenildiği gibi şekil verilebilen ve çok küçük miktarları çok büyük etkiler yaratan plastik patlayıcıların patlayabilmesi için mutlaka bir fünye gerektiği yetkililer tarafından belirtilmişti. Üçok'a gönderilen kitabın içi tümüyle oyulmuş ve buraya patlayıcı, fünyeler, tel sistemi ve pil yerleştirilmişti. Kitabın kapağı açıldığında veya sayfaları aralamak istendiğinde normal şartlarda kesik olan elektrik devresi tamamlanmış ve pil fünyeyi fünyede patlayıcı harekete geçirmişti. Teknik mekanizması kitabın üstüne ne türden bir ağırlık gelirse gelsin, kitap isterdik, ister yan konsun, hiçbir durumda bomba kendiliğinden patlamayacak şekilde ayarlanmıştı. Soruşturma tıkanıyor. Doçent Doktor Bahriye Üçok'a, suikast olayında polis ve DGM'nin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı da devreye girdi. MİT'in özellikle eylemi üstlenen gizli örgütle ilgili bilgi toplamaya ve örgütün yurt dışı kontaklarını tespit etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak Profesör Muammer Aksoy cinayetini de üstlenen İslami Hareket Örgütü'ne ilişkin güvenlik birimlerinin elinde herhangi bir bilgi olmadığı, soruşturmanın bu noktada tıkanıp kaldığı kaydedildi. Öte yandan SHP, MYK üyesi İzmir Milletvekili Türkan Akyol, Üçok'un öldürüldüğü günün ertesinde tehdit edildi. Telefonla eden kişi, "Teker teker gideceksiniz," dedi. 18. ayrımın sonu sayfa 238.